Ayrım 11. Yol ayrımında Türkiye. Selçuk Şirin. Sayfa 116. Suriyeli sığınmacılar Türkiye'yi değiştirecek. Nüfusumuzun %2'si Suriyeli sığınmacı. Gelenlerin eğitim seviyesi Türkiye ortalamasına yakın. Dünyadaki örneklerden biliyoruz ki Suriye'deki çatışmalar bitse dahi gelenlerin büyük kısmı ülkemizde kalacak ve Türkiye'yi ciddi manada değiştirecek. Mülteciler gittikleri ülkelerde belli bir süre kaldıktan sonra koşullar düzelse dahi geri dönmüyorlar. En iyimser hesaplar bile yüz binlerce Suriyelinin artık bu topraklara yerleşeceği yönünde. O halde ilk başta ülke olarak bu realiteye alışmamız gerekiyor. Sokaklarda gördüğümüz insanlar nasılsa yarın gidecekler diye görmezden gelinemezler. Onların sorunları da nasılsa bizim vatandaşımız değil diye ikinci plana atılamaz. Bu hem orta ve uzun vadede rasyonel bir politika olmaz, hem de insani ve etik anlamda savunulabilir değildir. Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir ekiple yürüttüğümüz saha araştırmasının da ortaya koyduğu gibi yaşanan iç savaş özellikle çocuklar üzerinde büyük bir tahribat yaratmış durumda. Ülke olarak buraya geliş nedenleri, dış politika mülahazaları ne olursa olsun evini barkını bırakıp bize sığınmış insanlara yeni bir hayat kurmaları yönünde yardım etmek artık boynumuzun borcudur. Ne yapmalı? Yapılması gereken Suriyeli sığınmacıların hem sosyal hem de ekonomik hayata katılabilecekleri entegrasyon mekanizmaları kurmak. Bu kişilerin ekonomik hayata katılması, üretimi, üretimin artması daha fazla istihdamı, dolayısıyla üretilenleri tüketecek gelir düzeyi, refahı daha yüksek bir ekonominin bölgede kurulmasını sağlayacaktır. Tersinden söylersek bu bireyleri ekonomik hayatın dışında tutmak, onları yardıma muhtaç ve kötü koşullara mahkum bırakmak demektir. Yardımların ekonomik yükü ülke ekonomisine negatif etki yapmakla kalmayacak, mülteci kamplarına ve yoksulluğa mahkum olmuş yeni nesil marjinal gruplar ve suç örgütleri için ucuz bir arka bahçe olacaktır. Bu marjinalleşmenin orta ve uzun vadede bir ülkenin istikrarını nasıl bozduğunu yakın tarihimizden ve kendi coğrafi bölgemizden biliyoruz. Literatüre Pakistan'ın Afganistanlaştırılması olarak geçen süreç bizim için ciddi uyarılar içeriyor. Zaten kendi demokrasisi sorunlu olan Pakistan'ın son 30 yılı mülteci kamplarından doğan terörist hareketlerle mücadele etmekle geçiyor. Bir zamanlar Hindistan ile yarışan Pakistan, mülteci sorununu yanlış yönettiği için artık ekonomik ve sosyal yapı bakımından gelişmekte olan ülke kategorisinde bile sayılmıyor. Mültecilerin ekonomik hayata entegrasyonu pahalı bir proje. Hem sosyal maliyeti hem de mali boyutu bakımından pahalı bir proje. Ancak en son açıklanan verilere göre şimdiye kadar Suriyeli sığınmacılar için 7 milyar lirayı aşkın bir bütçe kullanmış durumdayız. Bu miktar Enerji ve Ekonomi Bakanlıkları dahil 8 bakanlığın toplam bütçesine denk. Bu harcamaların önemli bir kısmı aynı ve nakdi yardım. Sorunu yardımlar ve kamplar üzerinden çözmeye çalışmak, son gelen mülteci dalgasıyla birlikte bu harcamaları hızla yukarıya çekecektir. Uzun vadede bu seviyede bir harcamanın mümkün olmayacağı ve bu harcamaya rağmen özellikle ikinci kuşağın kamplarda marjinalleşeceği realitesi bizi daha kalıcı çözümler bulmaya mecbur bırakıyor. Ekonomik hayata katılım şart. Ekonomik hayata katılım mülteci entegrasyonunun en kritik noktası. Suriye'den iç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insanın önemli bir bölümü kendi ülkelerinde üretime katkıda bulunan bireylerdi. Şimdi bizim ülkemizdeler ve onları iş gücüne katmakla kalmayıp girişimciliklerinden de faydalanmak hem onların hem de bizlerin hayrına. Malum ülkemizin en önemli sorunlarından biri işsizlik, diğeri ise sınırlı girişimcilik. Türkiye dünyada yarıştığı ülkeler içinde en az şirket kuran ülke. Kurulan şirketlerin önemli bir kısmı da inşaat ve enerji odaklı. Suriye'den gelen ek nüfusun ortaya çıkardığı baskıyı kırmanın en pratik yollarından biri bu mülteciler için de girişimciliğin önüne açan uygulama ve teşvikler. Ekonomiye kazandırılmayan mülteciler kısa vadede topluma ek mali yük olmakla kalmayacak, uzun vadede de suça teşvik dahil ek maliyet ortaya çıkartacaktır. Suriyeli sığınmacıların eğitim ve istihdama katılımı konusunda elimizde çok önemli iki veri kaynağı bulunmaktadır. biri USAK tarafından 4 kampta, diğeri AFAD tarafından 2700 hane halkı üzerinde yapılan bu kapsamlı çalışmalar, Suriyeli sığınmacıların ekonomik hayata katılmak için gerekli altyapıya sahip olduklarını gösteriyor. USAK araştırmasına göre toplam 4 kampta yaşayan Suriyeli sığınmacıların %25'i yüksek öğretim mezunu. Bu oran Türkiye ortalamasının 2 katı. Bu araştırmaya göre hiç okula gitmemiş olanların oranı %5. Bu oran bizde %10 seviyesinde. AFAD'ın 10 kentte yer alan 20 kampta ve kamp dışında yaşayan 2700 aileyle yaptığı daha kapsamlı analizde eğitim seviyeleri biraz daha düşük olmakla birlikte genel resim aynı kalıyor. AFAD verilerine göre Suriyeli sığınmacıların yaklaşık %10'u üniversite mezunu ve %80'i aşkın bir kısmı okur yazar. Özetle Suriyeli göçmenlerin iş hayatına katılımlarının önündeki eğitim engeli ciddi bir boyutta değil. İş hayatına katılıma ilişkin AFAD verileri oldukça umut verici. Kamp dışında yaşayan her 4 sığınmacından 3'ü iş arıyor. Kamplarda bu oran azalmakla birlikte çoğunluk istihdama katılmak yönünde istekli. Bu oranların kadın ve erkekler arasında çok ciddi farklılıklar göstermemesi kayda değer. Zira Türkiye'de bu iki grup arasında ciddi farklar mevcut. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de hem kültürel hem de ekonomik hayata katılmak yönünde gösterdikleri iradeyi onların Türkçe öğrenmek konusundaki isteğinde de görmek mümkün. Hem kamplarda hem de kamp dışında yaşayanların ezici bir çoğunluğu, %85'in üzerinde, Türkçe öğrenmek istiyor. Son olarak mültecilerin istihdama katılım için gerekli mesleki eğitim süreçlerine de hazır olduğunu söyleyebiliriz. Zira kamplarda yaşayanların yarıdan çoğu bir meslek kursuna gitmeye hazır olduklarını ifade ediyor. Kadınlar ve erkekler arasında mesleğe yönelik eğitime talep noktasında ciddi bir fark olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Özetle elimizdeki verilere göre Suriyeli sığınmacıların ekonomik hayata katılmak için hem gerekli donanımları var hem de bu konuda ciddi bir irade ve talep mevcut. Bu anlamda Suriyeli sığınmacıları yalnızca vasıfsız işler için değil, aynı zamanda vasıflı istihdam için de değerlendirmeliyiz. Özellikle Orta Doğu pazarında iş yapan sektörlerde bu vasıflı insan gücü bizim için ciddi bir kültürel sermaye kaynağı olabilir. Hem eğitim, hem dil, hem de bölgeye vakıf olmaları bakımından Suriyeli profesyoneller Türkiye'nin en hızlı büyüme potansiyeli gösterdiği Orta Doğu pazarında daha etkin bir rol oynamasını sağlayabilirler. Yeni düzenlemelerle Orta Doğu'ya ihracat yapan işletmelerin Suriyeli sığınmacıları işe alması yönünde ek teşvikler, vergi indirimleri bu anlamda önemli bir rol oynayabilir. Suriyeli çocukları topluma kazandırmak zorundayız. Orta ve uzun vadede mültecileri sosyal ve ekonomik hayata katmanın en önemli aracı, onların çocuklarına kaliteli eğitim olanağı tanımaktır. Özellikle gelişmiş demokrasiler bu anlamda pek çok örnekle dolu. Bir dönem yoğun mülteci kabul eden Avustralya'daki işletmelerin %65'i mülteci çocukları tarafından kurulmuş. 2000 senesine gelindiğinde Avustralyalı 8 milyarderden 5'i mülteci çocuğu. 2013'te New York Times için yazdığımız makalede mülteciler için yapacağımız en iyi yatırımın çocuklarını şiddet sarmalından kurtarmak olduğunu ifade etmiştik. Bunun da yolu büyüklere iş, çocuklara eğitimden geçiyor. Elbette oldukça masraflı ve toplumsal desteği az bir proje bu. Dar gelirli aileler kendilerinden esirgenen hizmetlerin mültecilere sunulmasından rahatsızlık duyacaklardır. Son yapılan kamuoyu yoklamaları toplumda bu konuda ciddi bir negatif algı olduğunu gösteriyor. O nedenle gerek Pakistan'dan gerek Afrika'daki yoğun mülteci alan topraklardan öğrendiklerimizi Türkiye toplumuna çok iyi anlatmamız gerekiyor. Başta da ifade ettiğimiz gibi önümüzde iki seçenek var. Ya Suriyeli sığınmacılara ve özellikle onların çocuklarına insanca çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti vereceğiz ya da ülkenin parklarından, kenar semtlerinden sürekli karşımıza çıkıp giderek daha fazla şiddete ve suça başvuracak yeni bir alt sınıf yaratacağız. Tercih belli. Tercih bizim. Halk IŞİD'in maskesini düşürmüş. IŞİD terörist bir örgüt. Ama IŞİD'i diğer terörist örgütlerden ayıran en önemli özellik elindeki finansal kaynak. günde 2 milyon dolarlık petrol geliriyle tarihin en zengin terörist grubundan söz ediyoruz. Böylesine zengin bir çetenin Orta Doğu bataklığında egemenlik kurması, bölgenin güven ve istikrar adası Türkiye için son zamanlarda ortaya çıkan en büyük tehdit. Peki Türkiye halkı bu tehdidin farkında mı? IŞİD'e sempati hangi seviyede? Metropol'ün 16-18 Eylül 2014 tarihli gündem araştırması tam da bu sorulara yoğunlaşmış. Sonuçlar haydi ilginç. Demokrasilerde halkın nabzı her gün tutulur. Araştırma sonuçlarına girmeden kamuoyu yoklamalarına dair birkaç noktaya işaret etmeliyim. Katılımcı demokrasilerde seçmenin nabzı sadece sandık başında değil, her gün tutulur. Kamuoyu yoklamalarının önemli bir işlevi budur. Maalesef Türkiye'de bu aracın fazla bir güvenirliği yok. Pek çok demokraside kamuoyu yoklamalarının sonucunda siyasetçiler kararlarını gözden geçirirken, bizde böyle bir mekanizmanın olmaması demokrasimiz açısından ciddi bir eksik. Tam da bu nedenle Profesör Doktor Özer Sencer Hoca'nın aylık nabız yoklamaları demokrasimizin katılımcı olmasına önemli bir katkı. Bu tür periyodik araştırmaların çoğalması ise ciddi bir ihtiyaç. Metropol'ün toplam 1876 kişiyle yüz yüze yaptığı görüşmelerde birkaç değişik soruyla halkın şiddet algısı irdelenmiş. Umut verici sonuçlardan biri, ezici bir çoğunluğun yani %83 bazı durumlarda bile İslam adına şiddete başvurmayı doğru bulmuyor olması. Yalnızca %13'lük bir kesim İslam adına şiddeti onaylıyor ki bu oran hata payının çok üstünde bir oran değil. Halk IŞİD'in maskesini düşürmüş. Benzer şekilde toplumun %80'i IŞİD'i bir terör örgütü olarak görüyor. Ezici bir çoğunluk yani %84 IŞİD'in dini hassasiyetlerle hareket etmediğini ifade ediyor. Toplumun %94'ü ise IŞİD'e hiçbir sempati duymadığını ifade ediyor. Daha umut verici sonuç ise IŞİD davasını haklı bulan bir tabanın olmaması. Anekdotal gözlemlerle yabancı basına da yansıyan IŞİD sempatisi belli ki oldukça dar bir çevre ve belli bölgelerle sınırlı. Geniş toplum kesimlerinde IŞİD'e sempati duyanların oranı araştırma hata payı sınırlarında, neredeyse sıfır. Özetle halk IŞİD'in ne mal olduğunu çözmüş. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu halkın IŞİD'e müdahale beklentisi içinde olduğu gerçeği. Toplumun çoğunluğu yani %59 IŞİD'i bölgesel bir tehdit olarak görüyor ve bu tehdit karşısında bir önlem alınmasını talep ediyor. Bu amaçla Türkiye'nin uluslararası askeri koalisyona katılmasını isteyenler çoğunlukta. Ancak daha da yüksek bir kesim %67 IŞİD'e karşı Türkiye'nin askeri operasyon yapmasını talep ediyor. Doğrudan askeri müdahaleye karşı olanların oranı sadece %16. Bu veriler Türkiye'nin müdahalesine kamuoyunda geniş bir destek sunacağını gösteriyor. Araştırmanın benim için en ilginç sonuçlarından biri ABD önderliğindeki askeri müdahaleye verilen destek. ABD'nin IŞİD'i vurmasına toplumun %64'ü onay vermiş. Bu sonuç muhtemelen ABD'nin herhangi bir Orta Doğu politikasına Türkiye'den aldığı en yüksek destek olsa gerek. Elimizdeki veriler Türk toplumunun IŞİD'i tam da olduğu gibi gördüğünü ve İslam'ın terörist bir organizasyon tarafından kullanılmasını en yüksek seviyede reddettiğini gösteriyor. Türkiye Pakistan olmak zorunda değil. Yanı başımızda bir zamanlar Afganistan'da olduğu gibi büyük bir yangın var. Türkiye toplumu Pakistan'ın düştüğü tuzağa düşüp bu yangına körükle koşmakta kararlı bir tutum ortaya koyuyor. Bu sonuçlara bakarak Pakistanlı dostlarıma da dediğim gibi Türkiye için en büyük umut kaynağı toplumun sağduyusudur. Orta Doğu bataklığı, silah çok, eğitim yok. Orta Doğu uzun zamandır bir kan gölü. Bu bataklığın köklerini dinde, geçmişte aramak ya da suçu batıya atmak artık anlamsız. Her gün yüzlerce Müslüman başka Müslümanlar tarafından öldürülüyorsa biraz da içeriye ve bugüne bakmak gerekiyor. Dış mihraklar edebiyatının kimseye bir faydası yok. Eğer Orta Doğu'da olup biten her kötülüğün arkasında dış mihraklar var demek sizi tatmin ediyorsa bu yazının devamını okumanıza gerek yok. Fazla düşünmenize de gerek yok. Topu dış mihraklara atıp kenara çekilebilirsiniz. Elbette dış güçler dünyada özellikle enerji yataklarının olduğu yerde ciddi bir istikrarsızlık kaynağı. Ama bölgede kötü giden her şeyi dış mihraklara havale etmek, içerideki sorumluları aklamak demek. Zira hiçbir yerde Orta Doğu'da olduğu kadar ölümcül bir bataklık yok. Çocuk yaşlı demeden, bayram kutsal mekan demeden her gün yüzlerce insan bu bölgede vahşice katlediliyor. O nedenle şimdi içeriye bakmanın zamanı. Eğer bir bölgede çatışma ortamı kronikleşmiş ise sormamız gereken tek bir soru var. Devlet savaşa mı, barışa mı yatırım yapıyor? Bütçede öncelik silaha mı, insana mı? Orta Doğu ülkelerinin bilançosuna bu mercekle baktığımızda bataklığın finansal dayanağı gün gibi ortaya çıkıyor. Orta Doğu'da silaha yatırım çeyrek yüzyılda 3 kat artmış. Orta Doğu ülkeleri üzerine pek çok alanda güvenilir veri bulmak mümkün değil. Ama silaha ne kadar para harcanıyor sorusuna yanıt vermek için elimizde güvenilir bir veri kaynağı var. Aşağıdaki grafikte Stockholm International Peace Research Institute verileriyle Orta Doğu'da askeri harcamaların yıllar itibariyle akışını paylaşıyorum. Orta Doğu ülkeleri 1988'de 40 milyar doları silaha yatırırken 2013 yılında bu miktar 120 milyar dolara çıkmış. Yani Orta Doğu ülkelerinin askeri harcaması çeyrek asırda 3 kat artmış. Evet, askeri harcamalar Orta Doğu milyar dolar olarak 2011 sabit fiyatlarla 1988'de 40, 1989'da 39, 1990'da 58. Yıllar itibariyle şöyle sırayla gidiyor. 91-63, 49-44, 43-40, 38-50, 55-55, 65-2000'de 65. Yine yıllar itibariyle sırayla gidiyor. 68-63-67-75-74, 90-2006'da 90, 2007'de 96, 2008'de 93. 2009'da 95, 2010'da 103, 2011'de 109, 2012'de 116. Askeri harcama yarışında Orta Doğu öne geçiyor. Orta Doğu ülkeleri silaha bu kadar yatırım yaparken diğer ülkeler nereye harcadı diye merak ediyor olabilirsiniz. Ben merak ettim doğrusu. Öyle ya, eğer tüm dünya silahlanıyorsa o zaman Orta Doğu'nun silahlanması bir nebze açıklanabilir. Ama aşağıdaki grafik durumun bu olmadığını gösteriyor. Orta Doğu ülkeleri silaha yatırımı 3 kat arttırırken aralarında Türkiye'nin de yer aldığı demokratik ülkeler ya harcamaları kısmış ya da sabit tutmuş. İnsana yatırım bir öncelik değil. Bir devletin bütçesinde barışa yatırımı göreceğimiz temel kalemlerden biri eğitim harcamaları. Orta Doğu ülkelerinin eğitime ya da herhangi başka bir alana ne kadar para harcadığını bilmek mümkün değil. Eğitim alanında geniş bir istatistiğe sahip Dünya Bankası bile söz konusu Orta Doğu olunca eksik veriyle karşımıza çıkıyor. Bunun temel nedeni demokrasi eksikliği. Demokratik baskı olmayınca devletler çiftlik gibi kapalı kapılar arkasında yönetebiliyor bütçeyi. Her ne kadar yıllar itibariyle eğitime yapılan harcamaların düzenli bir trendini çıkarmak zorunlu ise de elimizdeki sınırlı veriler bize bir fikir veriyor. Orta Doğu ülkelerinin eğitim harcamalarına baktığımızda genel resmi görebiliyoruz. Fransa ve İngiltere %6, Almanya %5 dolayında bir bütçe dilimini eğitime harcarken Umman ve İran %3 sınırını zor geçiyor. Ancak bu oran Bahreyn'de %2,5, Lübnan'da %2,2'ye kadar düşüyor. Irak, Suriye ve Filistin verilerini hesaba kattığımızda bu oranın çok daha düşük olacağını varsaymak gerekiyor. Eğitimden esirgenen para silaha gidiyor. Dünyada %5, Avrupa'da %5,5 seviyesinde olan eğitimin bütçedeki payı Orta Doğu'da bu oranın yarısını zor buluyor. Özetle Orta Doğu ülkeleri silahlanmayı bir öncelik olarak görürken eğitimi bir öncelik saymıyor. Orta Doğu'da eğitimden esirgenen para silaha harcanıyor. Orta Doğu bataklığı dediğimiz ortam işte bu finansal önceliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Vergisiz devlet. Burada asıl soru şu, Orta Doğu ülkeleri diyelim zengin petrol yataklarını korumak için bir şekilde silahlanma yarışına girdiler. Peki neden bu zengin ülkeler gelirlerinin önemli bir kısmını çocuklarının geleceğine yatırmıyor? Bu noktada siyaset bilimci arkadaşım Yeliz Düşkün bana rentier state yani rantiyeci devlet kavramını hatırlattı. Devletin geliri halktan toplanan vergiden değil petrolden geldiğinde devletin de halka bir diyet borcu olmuyor ve yöneticiler otoriterleşme yolunu seçiyor. Bir başka ifadeyle vergi olmayınca ne halkın temsili ne de demokratik baskı oluşuyor. Koca Orta Doğu coğrafyasında tek bir demokrasinin olmaması bu durumu doğruluyor. Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolü. Orta Doğu tarihten gelen ayrılıklar, dışarıdan gelen müdahaleler ve İslam'ı kullanan terörist örgütleriyle uzun süre kurumayacak bir bataklığa dönüşmüş durumda. Türkiye ya bu çatışmalarda taraf olarak bataklığa dalacak ya da silah yerine insana yatırımın tek çıkar yol olduğunu bütün bölgeye demokratik bir model olarak sunacak. Tercih hala bizim. Dünya Bankası ve OECD verileriyle yapılan ülkeler ve milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde olarak tablosu. Dünya ortalaması %5, Avrupa ortalaması %5,5, İngiltere 6,1, Fransa 5,9, Almanya 5,1, Türkiye 4,2, İran 3,6, Bahreyn 2,6, Lübnan 2,2, Umman 4,3, Mısır 3,8. 11. ayrımın sonu. Sayfa 125.